akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli, çok değerli dinleyicileri, bir Akılda Kalanlar programında daha ben Serdar Aydın sizlerin huzurundayım. Özgün ve yine değerli bir konuğumla bugün bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bir kültür adamı, bir kalp adamı, bir gönül adamıyla bugün sizleri tanıştıracağım mikrofon başında. Aksaray İl Kültür Müdür Vekilimiz Sayın Mustafa Doğan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İyisiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Öncelikle küçük bir Mustafa Doğan Bey'in özgeçmişinden bahsedeyim. Sonra hemen Aksaray'ı, Kapadokya'yı, Ali Dağı'nı, Hasan Dağı'nı konuşmaya başlayalım. Mustafa Bey 1974 Aksaray doğumlu. İlk ve ortaokulu Aksaray'da okudu. Aksaray İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Tarih bölümünü kazandı Eğitim Fakültesi'nde. 97 yılında okulu bitirdi. Bir yıl öğretmenlik yaptı, tarih öğretmenliği. Arkasından askere gitti geldi. Onun arkasından takriben 12 yıl tarih öğretmenliği ve idarecilik yaptı. Eğitimle uğraştı. Genç zihinleri, genç beyinleri yetiştirmeye çalıştı. Arkasından 1911 yılından bu yana da Aksaray İl Kültür Müdür Vekilliğine vekalet etmek. Hoş geldiniz tekrar Mustafa Bey.
Hoş bulduk Serdar Bey.
Şimdi peki bu Aksaray isminden başlayalım. İl Kültür Müdürü'ne soralım. Diyelim ki bu Aksaray ismi nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor ve Kapadokya'nın da Aksaray aslında neresinde?
Efendim, Aksaray kadim bir memleket. Milattan önce 8500'lere kadar tarihi uzanıyor. Şu anda devam etmekte olan 3 tane kazımız var. Bu kazılarımızdan en eski olanı, milattan önce 8500'lü yıllarda olan, elde edilen veriler ışığında tabii ki konuşuyoruz. Aşıklıyük. Burada Profesör Doktor Mihriban hocamız çalışmalarını sürdürüyor ve burada elde edilen verilere baktığımızda Aksaray'ın 11 bin yıl öncesine kadar tarihin uzandığını görüyoruz. Buradaki buluntular değerlendirildiğinde özellikle Kapadokya bölgesi ve Orta Anadolu'da ilk köy yerleşmelerinin bu mahalde, bu muhitte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet.
Haddizatında Çatalhöyük'ün tarihinden daha eskiye de gidiliyor burada. Evet. Konya Çatalhöyük. Dolayısıyla biz Kapadokya'nın ön sözü diyoruz buraya ve Kapadokya'nın tarihinin başladığı yer Aşıklıyük ve Aksaray diyoruz. Aşıklıyük Menendiz Havzası içerisinde kurulmuş önemli bir yerleşim alanı. Sonraki yıllara baktığımızda da yine M.Ö. 5200'lü yıllara ait Mamasın Barajı olarak tabir ettiğimiz bölgemizde yine Güvercin Kayası yerleşim alanı ve yine Asur Ticaret Kolonileri dönemi diye tabir ettiğimiz M.Ö. 2000-1750 yıllar arasında önemli bir yerleşim yeri olan Acemhöyük'ü de söyleyebiliriz. Hitit, Roma dönemlerini görmüş. Daha sonraki süreçlerde Bizans ve Anadolu'daki diğer birçok medeniyetin bu uğrak noktasından birisi olmuş Aksaray. Bizans dönemine ait şehirde çok ciddi kalıntılar var. Özellikle bölgemizdeki kayaların kolaylıkla yontulabilmesi ve şekil verilebilmesinden dolayı Kapadokya'nın her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da çok fazla sayıda kaya oyma mekan bulmamız mümkün. İşte Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlerde Kapadokya bölgesi içerisinde özellikle Ihlara Vadisi'nin içerisinde Aksaray'da sayısız kiliseler yapmışlar, yaşam alanları oluşturmuşlar. Biz onun için şöyle diyoruz, Kapadokya içerisinde Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi esasen içerisinde çok sayıda insanın yaşadığı dünyanın en büyük vadisi diyebiliriz.
Bu vadi bir şehir ya da vadi yerleşim alanı diyebiliriz.
Evet, yani
çünkü gördüm ben kendim incelemelerimde öyle. Aslında muhteşem bir güzelliğe, muhteşem bir görselliğe de sahip. Sevgili dinleyiciler, eğer Ihlara Vadisi'ni duymuşsunuzdur mutlaka ama görmemişseniz mutlaka ama mutlaka bir gezmenizi tavsiye ediyoruz. Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, Aksaray İl Kültür Müdür Vekilimiz Mustafa Bey'le sohbet ediyorum ve Ihlara Vadisi'ni not etmenizi istiyorum. Evet, buyurun Mustafa Bey.
Efendim, Ihlara Vadisi genelde Kapadokya bütünselliği içerisinde, Aksaray vilayeti sınırları içerisinde, çoğu bizi de dinleyen dinleyicilerimiz de belki böyle biliyor ama Aksaray vilayetinin en önemli ve ülkemizin en önemli ören yerlerinden bir tanesi. Her yıl 500,000 insan tarafından ziyaret ediliyor ve Türkiye'de en çok ziyaret edilen ilk 10 ören yerinden bir tanesi. İşte bu da Aksaray'ı bir turizm şehri aslında yapıyor. Tabii ki Yanlıcahıları Vadisi'nden mürekkep değil Aksaray.
Evet.
İpek yolunun en güçlü kervansarayları Aksaray sınırları içerisinde. Mesela, başta Sultan Hanı olmak üzere. Ağzı Karahan, Öresin Han, Alay Han gibi şu anda İpek yolunun en sağlam ve gerçekten ziyaret edildiğinde de dinleyicilerimiz muhakkak biz tavsiye ediyoruz İpek yolu üzerindeki kervansaraylarımızı görmelerini. Muazzam kervansaraylar. Yine Aksaray içerisinde çok sayıda yeraltı şehri var. Bu yeraltı şehirlerimizden 4 tanesinin temizliğini yaptık ve turizmi
açtık. Saratlı var galiba meşhur bir yeraltı
şehri. Evet,
şehri.
Saratlı'daki yeraltı şehrimiz her yıl geçen sene 170 bin rakamına ulaştı ziyaret sayısı. Özellikle yabancı turistler çok ziyaret ediyor.
Muhteşem bir yer.
İkinci bir yeraltı şehrinde Aziz Merkürs yeraltı şehrinin temizlik çalışmaları bitti. İnşallah önümüzdeki günlerde o daha kapsamlı olan Aziz Merkürüs yeraltı şehri de turizme açılacak.
Bu galiba Sultan Hanı ya da Ağzı Karahan mıydı? Diriliş çizisinin o 1. 2. sezondaki bazı han sahnelerinin çekildiği yer.
Evet.
Bu çekimlere kullanıldı galiba.
Sultan Hanı Kervansarayı 1. Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış olan Türkiye'nin şu anda en ayakta kalan, en sağlam ve en güzel kervansarayı bizim ilimiz Aksaray'ımızın
5 metrekarelik bir alanda galiba.
Evet, yıllık 500 bine yakın ziyaretçisi oluyor her yıl Sultan Hanı. Özellikle Antalya, Konya, Nevşehir, Kayseri, Aksaray hattında
güzergahında,
bu güzergahta ziyaret etmeden geçilmeyen bir nokta. Diğer taraftan Aksaray'da çok daha öne çıkan bir Hasan Dağı'ndan bahsetmek lazım.
Evet.
Hasan Dağı zaten Erciyes'le beraber Kapadokya bölgesini oluşturan iki mühim dağdan bir tanesi.
Volkanik dağlar bunlar, evet. İkisi de.
3268 metre yükseltisi var ve yaklaşık 2000 metrede Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ilan edilmiş bir turizm merkezi var. Burada valiliğimiz, bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bölgenin tam anlamıyla hem dağcılık, hem kayak turizmi, hem ekoturizm, yayla turizmi gibi çok farklı amaçlarla Hasan Dağı'nın turizme kazandırılmasına yönelik valiliğimiz koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Sürdürüyorsunuz. Hasan Dağı'ya türkülere de, efsanelere de konuk olmuştur değil mi? Manilere, evet, de, deyişlere de. Siz bir kültür müdürü olarak aynı zamanda müziğe ilgi duyduğunuzu da ifade etmiştiniz program öncesinde. Onunla ilgili de bir var mı aklınızda Hasan Dağı ile ilgili bir şiir, mani, deyiş, söyleyiş ve efsane?
Efendim, Hasan Dağı ile ilgili birçok önemli ismin şiiri var, türküsü var. Hasan Dağı'nın diğer bir ismi de Kozan Dağı'dır. Yani Kozan Dağı, Çatal Matal arasında aslan yatar türküsü bizim meşhur Aksaray türkümüzdür.
Evet.
Bununla beraber Karacaoğlan'ın Hasan Dağı üzerine, Hasan Dağı sevdası üzerine çok güzel bir şiiri vardır. Yine meşhur Ruhi Sun'un bir, evet, türküsü vardır Hasan Dağı ile ilgili.
Hasan Dağı ile ilgili muhteşem bir,
yani, türküsü. Biz şair ozanların dilinden Aksaray diye bir çalışma yaptık. Bütün şairlerimizin Aksaray şiirlerini bir kitapta topladık ve bunların çoğunluğunu Hasan Dağı teşkil ediyordu. Gerçekten Hasan Dağı ile beraber yaşayıp da Hasan Dağı'na şiir yazmadan bu dünyadan göçmek biraz bahtsızlık gibi bir şey.
Diyorsunuz.
Yani eğer o Hasan Dağı'yı her gün görerek efendim yaşadıysanız Aksaray'da Hasan Dağı'nın hakkını vermek gerekir. Çünkü bu saydıklarımızın bir kısmı Hasan Dağı'nda bir 60-70 yılı devirmemiş olmasına rağmen bu şiirleri yazmışlar. O yüzden, evet, biz de acizane.
Sizin de var mı efendim Hasan Dağı'yla
ilgili? Ben Hasan Dağı köylerindenim. Akhisar Sağlık Kasabası.
Eyvallah.
Dolayısıyla bizim oralarda Aksaray'da ev alınırken Hasan Dağı'nı görüyor mu diye sorulur. Yani, eyvallah, Hasan Dağı bizim şehrimizin güney kısmını teşkil ettiği, yani, için.
Karadenizlerin deniz görsün, İstanbulluların, evet, boğaz görsün dediği gibi Aksaraylılar da. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyenleri Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, bir kültür ve gönül adamıyla sohbet ediyorum. Aksaray İl Kültür Müdür Vekilimiz Mustafa Bey'le. Diyor ki Aksaray'da ev alınırken Hasan Dağı'nı görüyor mu diye sorulur. Güneyli mi, kuzeyli mi diye değil. Oraya görüyor mu?
Evet, evet, tabii Hasan Dağı bizim kıble, yani kıbleye duracak olan da Hasan Dağı'nı kendine ölçü olarak alır. Ev alacak olanlar da Hasan Dağı, çünkü Hasan Dağı şehrimizin güneyinde,
anladım,
yer aldığı için.
Anladım.
Bu şekilde
kıble güzergahında olduğu için.
Evet, anlayış vardır ama dört mevsim güzeldir. Şehrimizde, şehrimizin sembolüdür. Her yerden onu temaşa edebilirsiniz. Biz de acizane bir şiir Hasan Dağı için yazdık. Hasan Dağı'nda kar mı kaldı, yüreğimde har mı kaldı, sevilecek yar mı kaldı, boşa geçti ömrüm benim. Dudağımda bal mı kaldı, tutulacak sal mı kaldı, konuşacak kal mı kaldı, boşa geçti ömrüm benim şeklinde böyle devam eden bir şiir kaleme aldık. Onu da besteledik.
Bir güfteniz de bunu besteliyorsunuz da. Ayrıca bir müziğe ilginiz var bildiğim kadarıyla. Özel amatörde ilgileniyorsunuz müzikle.
Evet, yani bu tabii ki karınca kararınca ufaktan yani amatör manada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah ileride bu bestelerinizi, güftelerinizi dinleriz. Yani inşallah paylaşırsınız.
İnşallah.
Türkiye bu anlamda da bir kıymet, evrensel, ulusal bir değer kazanmış olur. Aksaray deyince Ihlara Vadisi, arkasından Hasan Dağı dedik ama Aksaray isminin gelişinin de hakikaten Alaaddin Keykubat'ın yaptırmış olduğu bir Aksaray'dan, bir beyaz taşlı saraydan geldiği söylenir. Doğru mudur?
Efendim Aksaray ismine dair ilk çağlardan itibaren farklı isimler kullanılmıştır. İşte Bizans döneminde Garsuara, Arkalais isimleri kullanıyor. İlk dönemlerde Nenessa, ilk çağlardaki ismi. Kuşkuara ismi kullanıyor, çömlek yurdu diye. Çünkü bölgede çömlekçiliğin ana vatanı da bizim Güzelyurt, Gelveri ilçemiz. Dolayısıyla bu Hristiyan...
Ama Avanos öne çıkmış demek ki.
Avanos'taki ustalarımız da bunu ifade ediyorlar. Onlarla da bizim yaptığımız görüşmelerde çömlekçilik noktasında Aksaray Gelveri'nin Avanos'la birlikte bu işi götürdüğüne dair Avanos'un büyük ustaları...
Şahadetleri var
tabii,
yani.
Tabii, onlar da bunu bu şekilde ifade ediyor. Zaten... Şehrimizin en eski isimlerinden birisi de çömlek yurdu anlamına gelen Kuşkuara ismini söyleyebiliriz. O yarım kalmıştı. Hristiyanlık döneminde şehrin önemli bir bölgenin önemli bir yapı taşı olduğunu söylemiştik. Aksaray'ın Nevşehir'le beraber, bölgedeki Niğde ile beraber. Bu Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin kurucularından olan Aziz Gregorius da bu Aksaray Güzelyurt bölgesinde yaşıyor. Ve onlar Ortodoks mezhebinin özellikle Kapadokya bölgesinde Kayserili Basil ile beraber... örgütlüyorlar. O açıdan Ihlara'da ve Nevşehir'in, Aksaray'ın muhtelif yerlerinde bunları simgeleyen freskleri görmeniz çok fazla mümkündür. Bu Hristiyanlık dönemini anlatıp İslam dönemine geçmek istiyorum.
Evet.
Ancak şehrin kadim tarihi üzerine konuştuğumuz için önceki dönemlerinin de çok güçlü olduğunu ifade etmek adına bunları da söylemek gerekir.
Doğrudur.
Şehrimizde bu isimler kullanılıyor eski dönemlerde. Arkalais, mesela Ihlara için Peristilama ifadesi kullanılıyor. Hara, harala, ıhlara ifadesi kullanılıyor. Hilere, sıcak su anlamında. Çünkü şehrin Ihlara Vadisi'nin tabanında birçok noktada sıcak su kaynakları var.
Evet.
Bölge volkanizma bölgesi. Yani Hasan Dağı Erciyes arasındaki tüf arazisi. Buranın şekillenmesi, o gördüğümüz peri bacaları ve bunların mimar aslına bakarsanız Erciyes Dağı ve Hasan Dağı. Bu bölge bugün dünya çapında şöhret kazanmış bir bölge. Doğal güzellikleriyle öne çıkıyor ama bu doğal güzellikleri işleyen insanoğlu burayı kültür ve bir tarih adasına dönüştürmüş. O bakımdan şimdi biz şanslıyız çünkü her yıl 2,5 milyon turisti biz görüyoruz Kapadokya'da. Aksaray olarak da en az 1 milyon turisti biz Aksaray'da ağırlıyoruz. Efendim Aksaray'ın ismine gelince biraz önce buyurdunuz. Aksaray ismini İslami dönemde alıyor. Ve Selçuklular döneminde alıyor. Aksaray'da Bizans döneminin sonlanmasıyla beraber yer yer Anadolu'daki ilk Türk-Sistan beylikleri Aksaray'ı el değiştiriyor sürekli. İşte o dönemdeki Eratna beyliği, efendim Danişmentoğulları gibi, Anadolu Selçukluları gibi. Nihayetinde Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Aksaray fethedildikten sonra tıpkı başkent Konya'ya nasıl yatırım yapıyorlarsa da en çok da Aksaray'ı yapmışlar ve biz şeyi çok severiz. Bütün sultanlarımızı severiz de. İkinci Kılıç Arslan'ı çok severiz. Biraz önce işaret ettiğiniz orada geçen hükümdarımız da İkinci Kılıç Arslan. İkinci Kılıç Arslan Aksaray'a ayrı bir sevdası var. Bütün zafer kutlamalarını Aksaray'da yaparmış. O yüzden şehrimizin bir diğer ismi de ünvarı da Darüz Zafer'dir. Hatta İkinci Kılıç Arslan öyle şehri donatıyor ki hamamlar, hanlar, kervansaraylar, köşkler. Aksaray yeniden imar ediliyor. Tam bir İslam beldesi oluyor ve bu sebeple bir de ferman yayınlıyor. Diyor ki burası salihler yurdu. Buraya özellikle Müslüman olmayan veyahut da gayrimüslimler veyahut da kötü tiniyette insanların bu şehre yerleştirilmemesi üzerine özel önlemler
alıyor.
Evet, 2. Kılıç Arslan döneminde.
Ferman yazıyor.
Bu sebeple doğudan, güneyden ve muhtelif noktalardan büyük alimleri bu şehre getiriyor. Ve şehrin bir ismi vardı Darüz Zafer. Şimdi ona bir daha eklendi ünvan ve şehir Darül İlim oluyor. Şehrimizin diğer bir ünvanı Darül İlim'dir. Büyük tasavvuf erenleri Aksaray'a yerleşiyor. Bunlar Tapduk Emre, Yunus Emre, bu bölgedeki Cemaleddin Aksaray, Fahrettin Razi Hazretleri'nin soyundan geliyor. Ve o da, onun silsilesi de Osmanlı Devleti'ni şekillendirecek büyük devlet adamları yetiştiriyor. Zembilli Ali Cemali Efendi, Sadrazam Piri Mehmet Paşa gibi, Aziz Mahmut Hüdayi. Bunlar hep Aksaray kolundan Osmanlı Devleti'ne önemli hizmetler yapan büyük devlet adamları, evet, tamam, ve tasavvuf büyükleri. Aksaray bu tasavvuf erenlerinin çoğalmasıyla beraber bir diğer ismini de kullanmaya başlıyor. Darüs-Süleha, Salihler Yurdu. Ki Evliya Çelebi bunu Aksaray ziyaretinde açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki bu şehirde, diyor, Ervah denilen bir kabristanlık var. Burada başta Rum ehlinin başı Şeyh Hamidi Veli, Somuncu Baba olmak üzere 7000'den ziyade evliyanın olduğu tevatürle sabittir. Kim ki Ervah kabristanlığında canı gönülden bir duada buluna, duası muteberdir, diyor. Biz buradan hareketle özellikle gönül dünyamızı besleyen, bizim Anadolu coğrafyamızı mayalayan bu büyüklerimizin çokça bulunduğu Aksaray'ı buradan dinleyicilerimize davet ediyoruz. Yani eyvallah, bu büyüklerimizin efendim türbeleri Aksaray'da.
Özellikle Şeyh Hamidi Veli'nin, yani Somuncu Baba'nın, evet, çok güzel müştemilatlı bir, galiba o restorasyondan da falan geçtiği, evet, türbesi, kabri var değil mi?
Evet.
Artı onunla ilgili bir film çalışması da oldu. Bunu da bize paylaşır
efendim,
mısınız?
Efendim, Somuncu Baba Hazretleri aslen Kayserili ve Kayseri'den yola çıkıyor ve o sürekli ilahi aşkı arıyor. Biz de bu çerçevede dedik ki Somuncu Baba'nın durakları var. Yani aşkı, ilahi aşkı ararken işte hocalarıyla olan efendim eğitim hayatı ve sonrasında da icazetini aldıktan sonra irşat hayatı var. Yani bunu dönem, iki dönemde irdeleyebiliriz. Ama ikisi de filmde de ifade ettiğimiz o aşkın sırrına çok uyuyor. Birinci etabında gerçekten ilahi aşk arayarak aşkın sırrını arıyor.
Evet.
Ve aşkın sırrını en son Erdebil'de buluyor. Şam, Erdebil. Erdebil'de efendim icazetini alıp Alaaddin Erdebili Hazretleri dergahından ve tekrar Anadolu'ya görevlendiriliyor. Çünkü o dönemde kendisine Anadolu'da ihtiyacın olduğunu kendisine işaret ediyor hocası.
Evet.
Zaten dönüşte de Bursa gibi önemli bir şehre dönüş yapacak. Ki o zaman Bursa Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Bayezid dönemine denk geliyor. Önemli bir şehri ve bu tür büyük insanlara da ihtiyacımızın olduğu dönemler. O dönemler ve Somuncu Baba Hazretleri Ankara'dan da bir işaret üzerine Numan'ı, yani Hacı Bayram-ı Veli'yi yanına alarak Bursa'ya gidiyor. Bursa'da kendini gizliyor ve artık irşat dönemi başlıyor. İrşat döneminde de kendini gizlediği bir dönemde Emir Sultan Hazretleri ile karşılaşmaları var ve Emir Sultan Somuncu Baba'nın bu sırrını ortaya çıkarıyor.
Evet.
Ve onun büyük bir Allah dostu olduğunu öğrendikten sonra belli bir süre bunu sır olarak tutuyor. Ne zamana kadar? Bursa'da Ulu Cami'nin açılışı esnasına kadar. Bursa'da Yıldırım Bayezid Han, Niğbolu Zaferi'nin nişanesi olarak yaptırdığı Ulu Cami'nin açılışıyla ilgili hutbeyi bir taraftan da damadı olan Emir Sultan'ın yapmasını istiyor. Ancak o da diyor ki devrin büyüğü aramızdayken bize düşmez hünkârım, diyor. Diyor ki devrin büyüğü Bursa'da mıdır? Kimdir? Halk arasında Somuncu Baba olarak ifade edilen Şeyh Hamidi Veli'dir. O zaman konuşalım kendisiyle, hutbemizi o irade etsin, diyor. Somuncu Baba Emir Sultan'a sitem ediyor. Diyor ki emirim, sırrımızı ortaya döktün ama gidişimizin beratını da verdin. Çünkü ikinci aşamada aşkın sırrı o olmalı demiştik. Çünkü Somuncu Baba kendisini çok öne çıkarmak istemiyor. Dolayısıyla aslında aşkını da sırlıyor ve gizli kalmayı daha fazla tercih ediyor. Bu şekilde daha iyi hizmet edeceğini düşünüyor. Dolayısıyla hem ilahi aşkı ararken hem de irşat döneminde sır olma üzerine bir anlayışı tercih ettiği için kendisi de melamidir zaten. Bu sebeple
bu dönemde Anadolu'daki bütün dergahların genel özelliği melamilik var değil mi? Yani melamilik,
yani
var.
Bir tarafta aslında enteresan bir tercihtir. Günümüzde değerlendirelim bunu. Padişah tarafından bilinmişsiniz. İstanbul, Bursa'da, başkentte artık çok ciddi manada size ilgi ve alakanın da başlayacağı bir dönem ama Somuncu Baba Hazretleri bunu elinin tersiyle itiyor ve önce hacca gidiyor. Hac dönüşünde bir ara efendim kendileri Ankara Savaşı'nın olduğu dönemlerde Somuncu Baba ve Hacı Bayram Veli'nin Hicaz'da olduğunu tarih kayıtlardan öğreniyoruz. Dönüşünü Malatya üzerinden, Darende üzerinden yaparak 1402 yılında Aksaray'da, 1402-1412 yılları arasında artık ömrünün son dönemini Aksaray'da geçiriyor ve burada metfun oluyor.
Evet.
Ve burada cenazesinde öğrencisi Hacı Bayram Veli kıldırıyor.
Dolayısıyla Aksaray dediğimizde 2. Kılıcı Arslan, Ihlara Vadisi,
Somuncu Baba,
Somuncu Baba, Hasan Dağı dedik. Başka neyimiz var? O, ben Adanalıyım. Aksaray'dan Adana'ya giderken 3 tane göbekte 3 tane figür var.
Evet.
Bir atın üzerinde Kılıç Arslan'ı görüyorum.
Evet.
Sonra bir köpek figürü var orada. Ondan bahseder misiniz? O nedir? Otobüsle veya kendi şahsi araçlarıyla Aksaray'dan Konya'ya, Kayseri'ye, Niğde'ye, Adana'ya, Antep'e, Maraş'a geçenler Aksaray içerisinde o bir göbekte gözüken bir tombalak bir köpek yavrusu var herhalde orada. Sayın Kültür Müdürüm, o ne ifade ediyor? Niçin oradadır o heykel?
Efendim, buna geçmeden önce bu filmle ilgili sualinizi kısa bir değinip devam edeceğim. Bu aşkın sırrı noktasında Somuncu Baba'nın filmine dair bir çalışma buradan hareketle başladı. Ve bu ulusal ve uluslararası nitelikte bir büyük bir projeye dönüştü. Burada Aksaray Belediye'mizin, Valiliğimizin, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün ve diğer kurumlarımızın bir araya gelmesiyle gerçekten 2016 yılının 1 Nisan'ında vizyona girdi ve ilk defa bir tasavvuf filmi 200 bin gösterim sinemalarda ulaştı. Bu başarıydı. Bu çalışmalarla beraber biz şunu anlatmak istedik. Bize şekil veren, bizim tarihimize yön veren, bizim biz olmamızı sağlayan böylesine büyük değerlerin hayatının ele alınması noktasında biz örnek teşkil edecek bir çalışma yapabilir miyiz noktasına baktık.
Yani TRT'nin Yunus Emre'yi,
evet,
Payitah Abdülhamid'i ve Dirilişi,
evet,
böyle vizyona, toplumun gündemine taşıması gibi Aksaray olarak ben hem Sayın Valiliği, o dönemdeki Vali Bey'i, milletvekillerinizi, bakanlarınızı veya grup başkan vekillerinizi de tebrik ediyorum. Sizin de çok emeğiniz olduğunu biliyorum. İnşallah diğer illerimizde buna benzer değerlerimizi, kıymetlerimizi tiyatro, sinemanın gündemine taşırlar. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Aksaray sadece tabii Somuncu Baba'dan da ibaret değil. O
diğer sualinize.
Evet.
Şimdi efendim, şehrimizin sonradan vilayet olması sebebiyle 1989'da, aslında bizim ilk vilayetliğimiz 1920 yılıdır. Ancak 1933'te bir talihsizlik yaşıyoruz ve biz Niğde, komşumuz olan Niğde'ye bağlanıyoruz. 57 yıl Niğde'ye bağlı olarak gidiyoruz ve 1989'da yeniden rahmetli Özal döneminde, burada da tabii ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış olan büyüğümüz Mehmet Altınsoy'u da yad etmek lazım.
Eyvallah.
Yani aynı şekilde o zamanki siyasilerimiz olsun, gazetecilerimiz, herkesin çok büyük emeği var. 1989'da yeniden vilayet oluyor. Yeniden vilayet olmasıyla beraber bu şehrin tabii ki türküleri, yemekleri, işte tarihi şahsiyetleri, mimari eserleri yeniden ele alınması gerekiyor. Çünkü bunlar çoğu zaman bağlı olduğu vilayetlerde anıldı.
Evet.
Uzun yıllar. İşte Aksaray bir toparlanma ve kendisini ifade etme sürecine giriyor. Ve Aksaray çok da müthiş bir avantaja sahip. Çünkü kuzey-güney, doğu-batı yönünde tam da dönemeç diye tabir ettiğimiz bir kavşak noktasında.
Evet.
Bugün Aksaray'dan geçmemiz çok az, yolculuk yapıp da geçmemiz çok az insan vardır.
Evet.
Bu sebeple Aksaray bu avantajını da geçtiğimiz yıllarda çok iyi kullanamamış. Aslına bakarsanız iyi bir stand E90.
Evet.
Ve bütün Türkiye sizin şehrinizden aslında geçiyor. Bu şekilde düşünüldü ve kendi değerlerimizi bu noktada yolda sevgileyip insanların bundan haberdar olmasını istedik. Çünkü Aksaray yalnızca içinden geçilip gidilen bir şehir olmasın. Ihlara Vadisi'nden haberdar olsun bütün bizim şehrimizi az da olsa ziyaret edenler. Kervansaraylarımızı bilsinler. Hasan Dağı'nın heybetini, onunla ilgili
efendim, hikayeleri yaşasınlar. Bilsinler.
Ve
yalı şehirlerini görsünler.
Görsünler.
Bir de Sivas'ın Kangalı gibi.
Evet, Sivas tabii ki bu
her şeyin Malaklı,
Aksaray Malaklısı. Yaklaşık 5-6 yıldan beri çok kapsamlı bir marka çalışmasıyla Türkiye'de bilinir hale geldi. Bu bizim yöremizin bir köpeği, çoban köpeği. Aynı zamanda malikanelerde, atölyelerde bekçi hüviyeti de var. 2013 yılında çıkan bir genelgeyle Kültür Bakanlığı müze ve öğren yerlerinin bekçilik görevini de Malaklı'ya verdi.
Öyle
bütün
mi?
Müze ve öğren yerlerini şu anda Aksaray Malaklısı bekliyor. Bütün fuarlara katılıyor. Artık Emit Fuarı'nın, işte bütün turizm fuarlarının maskotu Aksaray Malaklısı.
Güzel.
Çok cana yakın, efendim, aidiyet duygusu çok yüksek, sahibine müthiş bağlı. Artık diğer şehirlerden Aksaray'a gelerek Malaklı alıyorlar insanlar. Biz bu köpeğimizi yöresel olarak bizim bölgemizde olan bu köpeğimizi ulusal noktada bilinsin istedik. İşte yol boyundan tutun da televizyon programlarına kadar, işte fuarlara kadar götürüyoruz. Ve gerçekten de bir adım atıldı. Artık evet, bunu biliyorlar. Kangal noktasına gelince Kangal'la bu köpek birbirinden farklı.
Evet.
Kafa yapısıyla, vücut yapısıyla. Biz bunu anlatmakta da ilk başta zorlandık. Çünkü Kangal gerçekten belli noktada şeylerini bitirmiş. Belli aşamalar aşmış, geçmiş. Şimdi bununla ilgili de sağ olsun TRT'miz güzel bir belgesel yaptı.
Eyvallah.
Bu ana ırklarımızı ele aldı.
Eyvallah. Yerli kendi ırklarımız.
Evet, güzel bir program hazırlamışlardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Yani diğer figürlerimiz Kapadokya'nın atları, efendim Kılıç Arslan, bizim şehrimizi simgeleyen ne kadar unsur varsa bunu biz insanlara göstermek istiyoruz.
Ama en temel olanlardan bir tanesini değinmeden geçmeyeceğim ki Taşpınar halısı.
Evet.
Ayrıca Sultan Hanı beldesindeki Büyük Sultan Hanı'nın yanında galiba şöyle de bir atölye olduğunu okuduk, duyduk. Dünyadaki en büyük antik halıları tamir etme, antik halıların deformasyonunu izale etme atölyeleri var Sultan Hanı'nda. Ona azıcık değinin ona lütfen. Onunla ilgili bilgi almak isterim ve Taşpınar.
Evet.
Coğrafi işareti taşıyan ender ürünlerden bu söylediğimin ne olduğunun açıklamasını sizden dinleyelim.
Efendim güzel ifade ettiniz. Bir kere bir şehir kendi kökleri üzerinde yükselir. Yani evet, devletlerde, milletlerde öyledir. Bir şehri anlatacaksanız ya da tanıtacağım diyorsunuz. Neyle tanıtabilirsiniz? Türküsüyle tanıtırsınız. El sanatlarıyla tanıtırsınız. Yemekleriyle tanıtırsınız. Yani da o şehre münhasır bir özelliğini anlatırsınız. Bu noktada yemeklerini ele aldık şehrimizin. Türkülerini, halk oyunlarını ele aldık. Bir de geleneksel olarak icra edilen yöresel el sanatlarımız var. Bunların başında da bizim Taşpınar halımız var. Taşpınar halısı yörük olan Hasan Dağ köylerinin, bu Hasan Dağ köyüdür Taşpınar, beldesidir. Taşpınar en kuvvetli bir şekilde bunu yüzyıllar boyunca icra etmiştir. Hatta Taşpınar'dan tüm köylerimize yayılmıştır. Benim annem, annemle yaşıt olanlar, büyük annem, bunların hepsi, yani bizim köylerimizin eski dönemleri, benim yaşım itibariyle iyi hatırlıyorum. Istar diye tabir ettiğimiz tezgahın olmadığı ev, Aksaray'da, Hasan Dağ köylerinde
ev yoktu.
Ev yoktu. Bunu abartısız söylüyorum. Ama bunun çıkış noktası Taşpınar'dı. Taşpınar'da hala bu yaşatılıyor. Özelliği ne efendim? Özelliği Hasan Dağ bölgesindeki o bitkiler toplanıyor. Kök boya diye tabir ettiğimiz çok birbirinden değişik bitkilerden özel boya üretiliyor. Bunun süreci var. Eğirmesinden koyunun kırkılmasına kadar bunlar sırasıyla yapılıyor ve hanımlarımız, annelerimiz tarafından çok estetik bir şekilde dokunuyor. Bunu son yıllarda tabii ki bu fabrikaların çıkmasıyla beraber azalma oldu ama biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Valiliğimiz bununla ilgili kurslarını devam ettiriyor. Taşpınar Belediye'miz bunu devam ettiriyor. Şehrimizin de bir coğrafi işareti olan ürünüdür. Coğrafi işaret bir anlamda bir şehre ait unsurun o şehre ait olduğunun tescilidir.
Eyvallah.
5-6 tane ürünümüzün marka tescili ve patent çalışmalarını da yürütüyoruz ama Taşpınar'dan sonra bir de Sultanhanı'na değinecek olursak, Sultanhanı dünyadaki önemli halıların, dünyanın önemli saraylarının, işte İngiliz Kraliyet Sarayı'ndan tutun Dolmabahçe Sarayı'na kadar, Çankaya Köşkü'ne kadar bütün dünyada burası biliniyor Sultanhanı'nda. Sultanhanı'nda 20'nin üzerinde bizim büyük atölyemiz var. Halı restorasyon atölyesi.
Ya, evet.
İnsanlar bunu biliyor artık. Bir çok özel bir halınız varsa başka yerde restore ettirmiyorsunuz. Sultanhanı'na geliyorsunuz.
Evet.
Burada çok kıymetli ustalar var. Ve o halının aynısını, tamirini aynı şekilde yapabilmek çok önemli.
Evet.
Bir İran halısındaki o motifi, o boyayı tutturabiliyorlar. Ve hatta başka bir Anadolu figürünü oraya çok hatasız bir şekilde yapabiliyorlar. Bu önemli ve bu çalışmalar Sultanhanı'nda çok güçlü bir şekilde devam ettiriliyor.
Ettiriliyor. Ne kadar Aksaray'ın yıllık turist ziyaret ediyor Sayın Müdürüm? Bununla ilgili elinize verileriniz var mı?
Efendim geçtiğimiz yıllar itibariyle Aksaray her yıl, yani aldığımız ortalama sayı olarak söyleyeyim, 1 milyon ziyaretçi Aksaray'ı görüyor. Yeraltı şehirlerimizi, kervansaraylarımızı, Ihlara Vadimizi ve kaya oyma yapılarımızı, çok sayıda kilise var. Bir de şehir merkezinde Somuncu Baba, Yunus Emre, Taptuk Emre türbelerimiz, Pir Ali Sultan Aksaray gibi önemli Şemalettin Aksaray'ı. Bu türbelerimiz ve şehir içerisindeki mesela bir çok muazzam bir eserimiz var. Eğri Minare diye tabir ettiğimiz.
Evet.
3.11 derece Türkiye'nin Pizza'sı olarak ifade ediliyor.
Pizza Kulesi gibi. Evet.
Ulu Camii. Zinciriye Medresesi, Türkiye'nin ilk un fabrikası olan Azmi Milli. Yani şehrin içerisinde de doya doya geziyorsunuz. Aksaray Şehir Merkezi'nin içerisine girdiğinizde bir gün Aksaray Şehir Merkezi'ne kesin ayırmanız lazım. Hasan Dağı tarafına gittiğinizde Güzel Yurt başlı başına harikulade bir yer. Kapadokya'nın kalbi Narlı Göl, Tuz Gölü. Bunların hepsi Allah şehirlerimize birer ikişer ihsan etmiştir ama Aksaray'a bu farklı farklı şeyleri aynı anda ihsan etmiş. Bir taraftan dağımız var, gölümüz var.
Ya bir de
termal tesislerimiz
bir
var.
Bir de Aksaray Hacı Bayram-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Kadı Burhaneddin Hazretleri'nin de üçgenin de tam göbeğinde. Yani böyle bir üç büyük manevi Anadolu'nun bekçisinin, manevi ocağının, manevi ereninin de göbeğinde. Evet. Maşallah sizin gibi de gayretli, işini seven, severek yapan, duygu dolu, heyecanlı, hem bu yerel değerlere de çok kıymet veren, müzikle, şiirle, tarihle hemhal olan bir kültür mürünün olması da bizi mutlu etti doğrusu.
Bizler de çok memnun olduk.
Eyvallah, çok mutlu oldum. Son sözlerinizi alıp kapatalım inşallah Mustafa Bey.
Efendim, şehrimizin bu süre içerisinde temel özelliklerini anlatmaya çalıştık. Bizlere fırsat verdiniz. Biz TRT'ye ve bizi yurt dışında, yurdumuzun muhtelif yerlerinde dinleyen bütün vatandaşlarımıza, gönüldaşlarımıza Salihler Şehri Aksaray'dan selamlar göndermek isteriz.
Eyvallah.
Ve bu güzel şehrimizi ziyarete geldiklerinde ilk yapacakları şey, bizi bulsunlar, belediyemizi Eyvallah. Bulsunlar, valiliğimizi bulsunlar.
Eyvallah.
Biz Somuncu Baba'nın şehrinde bu insanlarımızı, misafirlerimizi ağırlamaktan büyük onur duyarız.
Eyvallah.
Bunlarla kapatmak istiyorum.
Çok teşekkür
Herkese,
ediyorum.
Herkese gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz.
Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, bu haftada bir kültür adamını ağırladım. Aksaray'ı zannediyorum siz de benim gibi ilgiyle, hayretle, dikkatle dinlediniz. Çok önemli özellikleri olan bir şehir olduğunu farkına vardık. Önümüzdeki hafta yine Akılda Kalanlar programında güzel, özgün bir konukla birlikte olmak umuduyla esen kalın, hoşça kalın.
Akılda Kalan.